Büyük Mücadele 7. Luther'in Roma'dan ayrılışı. Kiliseyi papalığın karanlığından daha pak bir imanın ışığına yönlendirmeye çağrılanların önde gelenlerinden biri Martin Luther'di. Gayretli, coşkulu ve sadık. Allah'tan başka kimseden korkusu olmayan ve kutsal yazılardan başka dinsel iman kaynağı tanımayan Luther, çağının adamıydı. Allah, onun aracılığıyla kilisenin yenilenmesi ve dünyanın aydınlanması için muazzam bir iş gerçekleştirdi. Müjdeyi ilk duyuranlar gibi Luther de yoksullar arasından çıktı. Çocukluk yıllarını bir Alman köylüsünün mütevazı evinde geçirdi. Babası her gün madende çalışarak alın teriyle onun eğitim masraflarını çıkarıyordu. Oğlunun avukat olmasını istiyordu. Ancak Allah onun yüzyıllar boyunca yavaşça yükselmekte olan muazzam tapınakta bir yapı ustası olmasını tasarlamıştı. Sınırsız bilgeliğin sahibi, Luther'i hayatının en önemli görevine sıkıntıda, yoklukta ve katı bir disiplinde eğiterek hazırladı. Luther'in babası güçlü ve etkin bir zihne ve sağlam bir karaktere sahip, dürüst, kararlı ve açık sözlü bir adamdı. Yükümlü olduğu vazifelere sonuçları ne olursa olsun sadık kalıyordu. Sağlam sağduyusu sayesinde manastır sistemine güvensizlikle yaklaşıyordu. Luther, onun rızasını almadan bir manastıra girdiğinde çok kızdı. Babayla oğlu barışana dek 2 yıl geçti. O zaman dahi düşüncelerini değiştirmedi. Luther'in anne babası, çocuklarının öğretim ve eğitimine büyük önem veriyorlardı. Onları Allah bilgisi ve Hristiyan erdemlerinin uygulamalarıyla eğitmeye çalışıyorlardı. Baba çoğunlukla oğlunun duyabileceği yerde dua ediyordu. Böylece çocuk Rabbin adını hafızasında tutarak bir gün onun hakikatinin gelişiminde yardımcı olabilecekti. Zahmetli çalışmayla dolu hayatlarının izin verdiği her türlü ahlaki ve düşünsel kültüre yönelik fırsat bu anne baba tarafından memnuniyetle kabul edildi. Çocuklarını dindar ve yararlı bir yaşam sürmeye hazırlamak için içten ve azimli çaba sarf ettiler. Dayanıklılıkları ve sağlam karakterleriyle kimi zaman çok sert davrandılar. Ancak reformcunun kendisi bazı bakımlardan hata yaptıklarının bilincinde olmasına rağmen disiplin anlayışlarında kınanacak yönlerden daha çok takdir edilecek yön buldu. Erken yaşta gönderildiği okulda Luther sertlik, hatta şiddet gördü. Anne babası o kadar fakirdi ki evden başka bir kasabada bulunan okuluna gittiğinde bir süre yiyeceğini elde edebilmek için kapı kapı dolaşıp şarkı söylemek zorunda kaldı. Sık sık da açlık çekti. O zaman hakim olan kasvetli ve batıl inançlı dini düşünceler onu korkuyla dolduruyordu. Geceleri kederli bir yürekle yatağa giriyor, karanlık geleceğe titreyerek bakıyor ve sevecen bir göksel baba yerine sert ve acımasız bir yargıç ve zorba bir hükümdar olan Tanrı düşüncesiyle sürekli dehşet içinde kalıyordu. Luther bu kadar çok ve bu kadar büyük cesaret kırıcıların etkisi altında olmasına rağmen, ruhunu cezbeden ahlaki ve düşünsel mükemmelliğin yüksek standardına doğru kararlılıkla ilerledi. Bilgiye susamıştı ve zihninin samimi ve pratik karakteri, onu gösterişli ve yüzeysel olandan ziyade sağlam ve yararlı olanı arzulamaya yönlendirdi. 18 yaşındayken Erfurt Üniversitesi'ne girdiğinde, önceki yıllara göre durumu daha uygun ve geleceği daha parlaktı. Anne babası tutumlulukları ve sıkı çalışmalarıyla ona gereken tüm desteği sağlayabilecek kadar gelir kazanıyorlardı. Aklı başında arkadaşlarının etkisiyle de önceki eğitiminin kasvetli etkileri bir ölçüde azaldı. Kendini en iyi yazarların eserlerini çalışmaya verdi. Onların en ciddi düşüncelerini dikkatli bir şekilde değerlendirerek bilgelerin hikmetine kendisi de sahip oluyordu. Eski öğretmenlerinin sert disiplini altındayken dahi göze çarpacağının sinyallerini erkenden vermişti. Uygun etkiler altındaysa zekası daha da hızlı gelişti. Kuvvetli hafızası, canlı hayal gücü, sağlam muhakeme yeteneği ve yorulmak bilmeyen çalışması sayesinde kısa sürede arkadaşları arasında ön plana çıktı. Zihinsel disiplini, anlayışını olgunlaştırıyor ve kendisini hayatında meydana gelecek olan çatışmalara hazırlayan zihin faaliyetleriyle algı keskinliğini harekete geçiriyordu. Luther'in kalbinde yer edinmiş olan Rab korkusu, amacındaki kararlılığı korumasını sağlayarak onu Allah'ın önünde büyük bir alçak gönüllülük göstermeye yönlendiriyordu. İlahi yardıma dayanma duygusu sürekliydi. Her güne duayla başlama alışkanlığını hiç kaybetmedi. Kalbi ise sürekli olarak kılavuzluk ve destek için yalvarıyordu. her zaman iyi dua etmek çalışmanın en önemli parçasıdır derdi. İkinci bölüm. Luther bir gün üniversite kütüphanesinde kitapları incelerken Latince bir kutsal kitap buldu. Böyle bir kitabı daha önce hiç görmemişti. Varlığından bile haberi yoktu. Topluma açık ibadette halka okunan müjdeler ve mektuplardan bazı bölümleri duymuştu. Tüm kutsal kitabın bunlardan ibaret olduğunu sanıyordu. Şimdi ise ilk kez Allah'ın sözünün bütününe bakıyordu. Huşu ve merakla karışık bir duyguyla kutsal sayfaları çevirdi. Nabzı hızlanarak ve kalbi küt küt atarak yaşam sözlerini kendisi okudu ve ara sıra duraklayarak şöyle haykırdı. Keşke Allah bana kendim için de böyle bir kitap verse. Adı geçen eser, ikinci kitap, ikinci bölüm. Göğün melekleri yanındaydı ve Allah'ın tahtından gelen ışık huzmeleri, gerçeğin hazinelerini onun anlayışına açıyordu. Her zaman Allah'ı öfkelendirmekten korkmuştu. Fakat şimdi bir günahkar olarak kendi durumunu daha önce hiç olmadığı kadar açık bir şekilde görüyordu. Günahtan kurtularak Allah'la barışmak için samimi arzusu sonunda onu bir manastıra girerek kendisini keşiş hayatına adamaya yönlendirdi. Burada en ağır angaryaları yapması ve evden eve gezerek dilenmesi gerekiyordu. Saygı ve takdire en çok ihtiyaç duyulan yaştaydı. Bu adi görevlerse doğal duygularını derinden yaralıyordu. Fakat bu aşağılanmaya, günahları nedeniyle gerekli olduğuna inanarak sabırla katlandı. Günlük görevlerinden arttırabildiği her dakikayı kendisini uykudan mahrum bırakarak ve zaten az olan yemeklerine ayırdığı zamanı bile çok görerek çalışmaya ayırdı. Allah'ın sözünü incelemekten her şeyden çok zevk alıyordu. Manastır duvarına zincirlenmiş bir kutsal kitap buldu. Sık sık ona sığınıyordu. Günaha dair kanaati güçlendikçe kendi işleriyle af ve huzur bulmaya çalıştı. Çok sıkı bir yaşam sürerek oruçla, nöbetlerle ve kırbaçlarla keşiş hayatının hiçbir kurtuluş sağlayamadığı doğasındaki kötülükleri zapt etmeye çalıştı. Kendisinin Allah'ın önünde aklanmış olarak durabilmesini sağlayacak olan kalp paklığını elde edebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Daha sonraları, gerçekten de dindar bir keşiştim dedi ve kendi tarikatımın kurallarını ifade edemeyeceğim kadar sıkı bir şekilde tutuyordum. Bir keşiş, göğe keşişlik işleriyle gidebilecek olsaydı ben buna kesinlikle hak kazanırdım. Bu daha fazla devam etseydi işkencelerimle kendimi öldürebilirdim. Adı geçen eser, ikinci kitap, üçüncü bölüm. Bu acı verici disiplinin sonucunda gücünü kaybetti ve bayılma nöbetleri geçirmeye başladı. Bunun etkisinden hiçbir zaman tam olarak kurtulamadı. Fakat tüm bu çabalara rağmen sıkıntılı canı rahat bulamadı. Sonunda umutsuzluğun eşiğine sürüklendi. Luther'e her şey bitmiş gibi göründüğünde Allah onun için bir dost ve yardımcı ortaya çıkardı. Dindar Staupitz, Allah'ın sözünü Luther'in zihnine açtı ve onu gözlerini benliğinden öteye çevirmeye, Allah'ın yasasını çiğnemenin sonsuz cezasını düşünmekten vazgeçmeye ve günahları bağışlayan kurtarıcısı olan İsa'ya bakmaya teşvik etti. Günahların için kendine işkence etmek yerine kendini kurtarıcının kollarına bırak. Onun hayatının doğruluğunda ve ölümünün bağışlayıcılığında ona güven. Allah'ın oğlunu dinle. O sana ilahi lütuf güvencesini verebilmek için insan oldu. Önce seni sevmiş olanı sev. Adı geçen eser, ikinci kitap, dördüncü bölüm. Merhamet habercisi böyle konuştu. Sözleri Luther'in zihninde derin bir etki bıraktı. Çoktan beridir beslediği yanılgılara karşı pek çok mücadele verdikten sonra gerçeği kavramaya muvaffak oldu ve sıkıntılı canı huzur buldu. Luther rahip olarak görevlendirilmişti ve manastırdan Wittenberg Üniversitesi'nde profesörlük yapmaya çağrıldı. Burada kendini kutsal yazıları orijinal dillerinden incelemeye verdi. Kutsal kitap üzerine ders vermeye başladı. Böylece mezmurlar, müjdeler ve mektuplar büyük kalabalıkların anlayışına açılarak pek çok memnun dinleyici meydana getirdi. Dostu ve amiri olan Staupitz onu kürsüye çıkarak Allah'ın sözünü vaaz etmeye teşvik etti. Luther kendisini Mesih'in yerinden halka konuşmaya layık görmeyerek tereddüt etti. Ancak uzun bir mücadeleden sonra dostlarının ısrarlarına boyun eğdi. Kutsal yazılara şimdiden çok hakimdi ve Allah'ın lütfu onun üzerindeydi. Belagati dinleyicilerini cezbediyor, gerçeği sunduğu açık ve güçlü dil anlayışlarını ikna ediyor, coşkunluğu yüreklerine dokunuyordu. Luther halen papalık kilisesinin gerçek bir çocuğuydu ve başka bir şey olabileceğini hiç düşünmemişti. Allah'ın takdiriyle Roma'yı ziyarete yönlendirildi. Yola yaya çıkarak yolundaki manastırlarda konakladı. İtalya'daki bir manastırda tanık olduğu zenginlik, ihtişam ve lükse hayret etti. Muazzam bir gelire sahip olan keşişler muhteşem binalarda oturuyor, en gösterişli ve pahalı giysileri giyiyor ve muazzam bir sofrada ziyafet çekiyorlardı. Luther, acı verici kuşkular içinde bu sahneleri kendi hayatının özveri ve zorluklarıyla kıyasladı. Aklı gitgide karışıyordu.
Sonunda yedi tepeli kenti uzaktan gördü. En güçlü duygularla yere kapanarak haykırdı. Kutsal Roma, seni selamlarım. Adı geçen eser, 2. kitap, 6. bölüm. Kente girdi. Kiliseleri ziyaret etti. Rahiplerin ve keşişlerin anlattığı fevkalade öyküleri dinledi. Ve gereken tüm törenleri yerine getirdi. Her yerde kendisini hayrete ve dehşete düşüren manzaralarla karşılaşıyordu. Ruhban sınıfının tüm tabakalarında fesadın hüküm sürdüğünü gördü. Piskoposlardan ahlaksızca espriler duydu ve aşağı-i Rabbani ayininde dahi gösterdikleri saygısızlıktan dehşete kapıldı. Keşişlerin ve halkın arasına karıştığında sefahatle ve hovardalıkla karşılaştı. Hangi yana dönse kutsallık yerine kutsallara saygısızlıkla karşılaşıyordu. Roma'da işlenen günahları ve rezillikleri hiç kimse tahmin bile edemez diye yazdı. İnanmak için görmek ve duymak gerekir. Bu nedenle burada şöyle bir deyiş var. Cehennem varsa Roma onun üzerine kurulmuştur. Her türlü günahın kaynaklandığı dipsiz bir kuyudur. Adı geçen eser, 2. kitap, 6. bölüm. Papa'nın kısa süre önce çıkardığı bir fermanla kurtarıcımızın Roma mahkeme salonundan ayrılırken üzerinden indiği ve Yeruşalim'den Roma'ya mucizevi bir şekilde getirildiği söylenen Pilatus'un merdivenine dizleri üstünde tırmanan insanlara günahlarının affı vaat edilmişti. Luther bir gün bu basamaklara samimiyetle tırmanıyordu ki gök gürültüsü gibi bir sesin sanki kendisine şunları söylediğini işitti. İmanla aklanan yaşayacaktır. Romalılar 1, ayet 17. Sıçrayarak ayağa kalktı ve utanç ve dehşet içinde aceleyle oradan ayrıldı. O ayet, ruhu üzerindeki etkisini hiçbir zaman kaybetmedi. O andan itibaren kurtuluş için insani işlere güvenmenin yanlışlığını ve Mesih'in erdemlerine sarsılmaz bir imanla bağlanmanın gerekliliğini her zamankinden daha net bir şekilde gördü. Gözleri papalığın aldatmacalarına bir daha kapanmamak üzere açılmıştı. Roma'ya arkasını döndüğünde kalpten de sırt çevirmiş oldu. O andan itibaren araları gitgide açıldı ve en sonunda papalık kilisesiyle tüm bağlantısını kopardı. Luther Roma'dan döndükten sonra Wittenberg Üniversitesi'nden ilahiyat doktoru unvanını aldı. Artık kendisini çok sevdiği kutsal yazılara daha önce hiç imkanı olmadığı ölçüde adayabilirdi. Tüm hayatı boyunca papaların sözlerini ve doktrinlerini değil, Allah'ın sözünü dikkatle incelemek ve sadakatle vaaz etmek için ciddi bir ant içti. Artık yalnızca basit bir keşiş ya da profesör değil, kutsal kitabın yetkin müjdecisiydi. Gerçeğe acıkan ve susayan Allah'ın sürüsünü gütmek için bir çoban olarak çağrılmıştı. Hristiyanların, kutsal yazıların yetkisine dayananlar haricindeki hiçbir öğretiyi kabul etmemeleri gerektiğini kararlılıkla ilan etti. Bu sözler, papalığın üstünlüğü düşüncesinin temeline darbe indirdi. Reformun can damarı olan ilkeyi içeriyorlardı. Luther, insani kuramları Allah'ın sözünün üstüne çıkarmanın tehlikesini görmüştü. Eğitimcilerin kuramsal sadakatsizliğine korkusuzca saldırdı ve uzun zamandan beridir insanlar üzerinde kontrol edici bir etkisi olan felsefeye ve teolojiye başkaldırdı. Bu çalışmaların yalnızca değersiz olmakla kalmayıp, aynı zamanda zararlı olduklarını da bildirerek kınadı ve dinleyicilerinin zihinlerini filozofların ve ilahiyatçıların safsatalarından peygamberlerin ve elçilerin ortaya koyduğu ebedi gerçeklere çevirmeye çalıştı. Sözlerine sıkı sıkıya tutunan, dinlemeye istekli kalabalıklara ilettiği mesaj çok kıymetliydi. Böyle bir öğretiyi kulakları daha önce hiç duymamıştı. Kurtarıcının sevgisiyle ilgili sevinçli haber, onun kefaret edici kanının getirdiği bağışlanma güvencesi ve huzur kalplerini sevindiriyor ve onlara ölümsüz bir umut ilham ediyordu. Wittenberg'de öyle bir ışık yanmıştı ki, huzmeleri dünyanın dört bucağına kadar uzanacak, parlaklığı zamanın sonuna kadar gitgide artacaktı. Ancak ışık ve karanlık uyuşamaz. gerçekle yanılgı arasında bastırılamaz bir çelişki vardır. Birini yüceltmek ve savunmak, diğerine saldırmak ve yıkmak anlamına gelir. Kurtarıcımızın kendisi beyan etmiştir: "Barış değil, kılıç getirmeye geldim." Matta 10, ayet 34. Luther, reformun başlangıcından birkaç yıl sonra şöyle dedi: "Allah beni yönlendirmiyor, ileri doğru itiyor. O beni alıp götürüyor. Ben kendimin efendisi değilim. Sükunet içinde yaşamayı arzuluyorum. Fakat kendimi kargaşaların ve devrimlerin orta yerinde buluyorum." Kitap 2. bölüm. Mücadelenin içine sevk edilmek üzereydi. Roma Kilisesi Allah'ın lütfunu ticarete dökmüştü. Sunakların yanında para bozanların tezgahları kurulmuş. Matta 21, ayet 12. Havada alıcıların ve satıcıların sesleri çınlıyordu. Roma'daki Aziz Petrus Kilisesi'nin yapımı için bağış toplama bahanesiyle, Papa'nın yetkisiyle endülcanslar, günah bağışlama belgeleri, açıktan satışa sunuldu. Suçla kazanılan parayla Allah'a ibadet için bir tapınak kurulacaktı. Temeli fesat ücretiyle atılacaktı. Fakat Roma'nın yüceltilmesi için başvurulan bu araçlar, gücüne ve görkemine öldürücü darbenin indirilmesine neden oldu. Papalığın en kararlı ve başarılı düşmanlarını ortaya çıkartan ve Papa'nın tahtını sarsarak üç katlı tacını başından düşüren savaşa yol açan şey bu oldu. Endülcansların Almanya satışından sorumlu olan Tetzel, önceden hem en alçak toplum suçlarından hem de Allah'ın yasasını çiğnemekten hüküm giymişti. Ancak bu suçları cezasız kaldığı gibi, Papa'nın karlı ve ahlaksız projelerini ilerletmekle görevlendirildi. Cahil, her şeye inanan ve batıl inançlı halkı aldatmak için büyük bir yüzsüzlükle en göz kamaştırıcı yalanları tekrarladı ve hayret verici öyküler anlattı. Allah'ın sözüne sahip olsalardı, bu şekilde aldatılamazlardı. Onları papalığın denetimi altında tutabilmek, papalığın ihtiraslı önderlerinin kudretini ve servetini arttırabilmek için kutsal kitap onlardan saklanıyordu. Bakınız, John Gisler, A Compendium of Ecclesiastical History, Kilise Tarihinin Kısa Bir Özeti, 4. Dönem, 1. Kısım, 5. Paragraf. Tetzel bir kente girerken önden gönderilen haberci şöyle duyuruyordu: "Allah'ın ve kutsal babanın lütfu kapılarınıza gelmiştir." Kitap 1. bölüm. Halksa bu kafir sahtekarı sanki gökten inerek kendilerine gelen Allah'ın kendisiymiş gibi karşılıyordu. Kilisede alçakça bir ticaret başlamıştı. Tetzel kürsüye çıkarak endülcansları Allah'ın en değerli armağanıymış gibi övüyordu. Sattığı bağışlanma belgeleri aracılığıyla alıcının daha sonra işlemeyi düşüneceği tüm günahların bağışlanacağını ve tövbe etmenin bile gerekmediğini ilan etti. Adı geçen eser 3. kitap, 1. bölüm. Dahası, dinleyicilerine endülcansların yalnızca dirileri değil, ölüleri de kurtarma gücü olduğu güvencesini veriyordu. Para sandığının dibine vurarak çınladığı anda, kendisi adına ödeme yapılan ruh, purgatoryadan kurtulacak ve göğe doğru yola çıkacaktı. Bakınız, K.R. Hagenbach, History of the Reformation, Reform Tarihi, 1. cilt, sayfa 96. Büyücü Simon, elçilerin mucizeler gösterebilme gücünü satın almayı teklif ettiğinde Petrus ona şu karşılığı vermişti: "Paran da yok olsun, sen de. Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın." Elçilerin İşleri 8, ayet 20. Fakat Tetzel'in teklifi binlerce hevesli kişi tarafından havada kapılıyordu. Hazinesine yağmur gibi altın ve gümüş yağıyordu. Parayla satın alınabilen bir kurtuluş, tövbe, İman ve günaha direnmek ve galip gelmek için gayretli bir mücadele gerektiren kurtuluştan daha kolay elde edilebiliyordu. Ekte sayfa 5758'e dair nota bakınız. Roma Kilisesi'ndeki bilgili ve dindar kişiler endülcanslar öğretisine karşı çıkıyorlardı. Ayrıca hem mantığa hem de vahye aykırı iddialara hiçbir inancı olmayan pek çok kişi vardı. Hiçbir piskopos bu günah dolu ticarete karşı sesini yükseltemiyordu. Fakat insanların zihinleri rahatsız ve sıkıntıdaydı. Pek çok kişi de Allah'ın kendi kilisesini arıtmak için bir araç kullanıp kullanmayacağını gayretli bir biçimde araştırıyordu. Halen en sıkı papalık yanlılarından biri olan Luther, endülcans tacirlerinin küfür dolu iddialarına dehşetle bakıyordu. Kendi inanlı topluluğundaki pek çok kişi bağışlanma belgesi almıştı. çok geçmeden pastörlerine gelerek çeşitli günahlarını itiraf etmeye ve af beklemeye başladılar. Ancak bunu tövbekâr oldukları ve yenilenmeyi arzuladıkları için değil, endülcansa güvenerek yapıyorlardı. Luther onlara af vermeyi reddediyor ve tövbe edip hayatlarını düzene sokmadıkça günahlarının içinde yok olacaklarına dair uyarıyordu. Halk şaşkınlık içinde Tetzel'e başvurdu ve rahiplerinin bir belgelerini reddettiğini söyledi. Hatta bazıları paralarını geri isteme cüretinde bulundu. Keşiş küplere bindi. En korkunç lanetleri okudu, meydanlarda ateşler yaktırdı ve çok mukaddes endülcanslarına karşı gelmeye cüret eden tüm sapkınları yakmak için papadan emir aldığını duyurdu. Kitap 4. Bölüm. Luther şimdi gerçeğin savunuculuğu görevine cesaretle başlıyordu. Sesi samimi ve ciddi bir uyarı olarak kürsüden duyuldu. Günahın çirkin karakterini insanların önüne koyuyor, onlara insanın kendi çalışmasıyla günahın suçunu azaltmasının ya da cezasından kurtulmasının imkansız olduğunu öğretiyordu. Günahkârı Allah'a yönelerek tövbe etmek ve Mesih'e iman etmek haricinde hiçbir şey kurtaramazdı. Mesih'in lütfu satın alınamaz, karşılıksız bir armağandır. İnsanlara endülcansları satın almamalarını, bunun yerine çarmıha gerilmiş olan kurtarıcıya imanla bakmalarını öğütledi. Kurtuluş elde edebilmek için kendini alçaltarak ve kefaretlerle boş yere çabaladığı kendi acı verici deneyimini anlatarak, dinleyicilerini huzur ve sevinci ancak kendisinden öteye bakarak ve Mesih'e iman yoluyla bulduğuna temin etti. Tetzel, ticaretine ve kutsala saygısız iddialarına devam ederken, Luther bu kaba küfürlere daha etkin bir şekilde karşı çıkmaya karar verdi. Çok geçmeden bir fırsat çıktı. Wittenberg'deki Şato Kilisesi'nde pek çok kutsal emanet vardı ve bunlar belirli kutsal günlerde halka sergileniyordu. O zaman kiliseyi ziyaret ederek günah çıkarttıranlara da günahlarının tamamen bağışlanacağı vaat ediliyordu. Bu nedenle o günlerde büyük kalabalıklar oraya gidiyordu. Bu günlerin en önemlilerinden biri olan Tüm Azizler Bayramı yaklaşıyordu. Bir gün öncesinde kiliseye giden kalabalıkların arasına karışan Luther, kapıya endülcanslar öğretisinin aleyhinde 95 madde yazılı bir kağıt astı. Bu savları ertesi gün üniversitede bunlara saldırmayı uygun görecek herkese karşı savunmak istediğini bildirdi. Savları herkesin ilgisini çekti. İnsanlar bunları tekrar tekrar okudu ve her yerde tekrarladılar. Üniversitede ve kentin bütününde büyük bir heyecan meydana geldi. Bu savlarla günahı bağışlama ve cezasını kaldırma yetkisinin hiçbir zaman papaya ya da başka bir insana verilmemiş olduğu ortaya kondu. Bütün bu entrika bir komedi gibiydi. Halkın batıl inançlarından yararlanarak para koparmak için bir hile, şeytanın kendi yalancı iddialarına güvenecek olan herkesi mahvetmek için kullandığı bir araçtı. Ayrıca Mesih'in müjdesinin kilisenin en değerli hazinesi olduğu ve burada ortaya konulan Allah'ın lütfunun tövbe ve iman ederek onu arayan herkese karşılıksız olarak verileceği açıkça gösterildi. Luther'in salları tartışmalara yol açtı. Ancak bu meydan okumayı kabul etmeye hiç kimse cesaret edemedi. İleri sürdüğü sorular birkaç günde tüm Almanya'ya yayıldı. Birkaç hafta içinde ise tüm Hristiyan aleminde ses getirdi. Kilisede hüküm süren korkunç fesadı gören ve bundan azap duyan, fakat ilerleyişinin nasıl durdurulacağını bilemeyen birçok sadık Roma yanlısı, savları büyük bir sevinçle okudular ve bunlar da Allah'ın sesini duydular. Roma başpiskoposluk makamından büyük bir hızla yayılmakta olan yozlaşmayı durdurmak için Rabbin elini merhametle uzattığını hissettiler. Prensler ve hakimler, verdiği kararlar için temyiz hakkı tanımayan kibirli güce dur deme zamanı geldiği için içten içe sevinç duyuyorlardı. Ancak günahsever ve batıl inançlı kalabalıklar, korkularını yatıştıran safsataların yerle bir edildiğini görünce dehşete düştüler. Cürümü kutsama işleri engellenen ve kazançlarının tehlikeye düştüğünü gören hilekar rahipler küplere bindi ve iddialarını savunmak için bir araya geldiler. Reformcu sert suçlayıcılarla karşı karşıya kaldı. Kimileri onu aceleyle ve dürtülerine göre davranmakla suçladı. Diğerleri onu haddini bilmezlikle suçladılar. Allah tarafından yönlendirilmediğini fakat gururla ve küstahlıkla davrandığını bildirdiler. Şu karşılığı verdi: bir insanın biraz olsun gururlu gibi görünmeden ve tartışmalara neden olmakla suçlanmadan yeni bir fikir ortaya atmasının pek nadir olabileceğini bilmiyor musunuz? Mesih'i ve tüm şehitleri neden öldürdüler? Zamanın bilgeliğine gururla itaatsizlik ediyormuş gibi göründükleri için ve önce kadim düşüncelerin nasihatlerine alçak gönüllülükle danışmadan yenilikleri teşvik ettikleri için. Yine beyan etti. Yapacağım her şey insani öngörüyle değil, Allah'ın öğüdüyle yapılacaktır. Eğer bu iş Allah'tansa onu kim durdurabilir? Eğer değilse kim ilerletebilir? Benim, onların ya da bizim isteğimiz değil, senin isteğin yerine gelsin, ey gökte bulunan kutsal baba. Adı geçen eser, 3. kitap, 6. bölüm. Luther, işine başlamak için Allah'ın ruhu tarafından yönlendirilmiş olmasına rağmen, şiddetli anlaşmazlıklar olmadan bunu ileri götüremeyecekti. Düşmanlarının kınamaları, onun amaçlarını yanlış yansıtmaları ve kişiliğiyle amaçları üzerindeki adaletsiz ve fesat düşünceleri üzerine bunaltıcı bir sel gibi geldi. Bunlar sonuçsuz da kalmadı. Luther, hem kilisede hem de okullardaki kanaat önderlerinin reform çabalarında kendisine memnuniyetle destek vereceklerini düşünmüştü. Yüksek makamlardaki kişilerden duyduğu cesaret verici sözler ona sevinç ve umut ilham etmişti. Hali hazırda bir bekleyiş içinde olarak kilise için daha parlak bir günün doğduğunu görmüştü. Fakat yüreklendirici sözler tek dire ve kınamaya dönüşmüştü. Hem kilisenin hem devletin ileri gelenlerinden pek çok kişi bu savların doğruluğuna ikna olmuştu. Ancak çok geçmeden bu gerçeklerin kabulünün büyük değişikliklere yol açacağını fark ettiler. İnsanları aydınlatmak ve ıslah etmek, resmen Roma'nın otoritesini baltalamak, kasasına akmakta olan binlerce kaynağı kesmek, böylece papalık önderlerinin müsrifliğini ve lükslerini büyük ölçüde kısmak anlamına gelecekti. Dahası, insanlara kurtuluş için yalnızca Mesih'e bakarak sorumlu varlıklar olarak düşünmelerini ve hareket etmelerini öğretmek, papanın tahtını devirecek ve sonuç olarak kendi yetkilerini de yok edecekti. Bu nedenle kendilerini aydınlatması için Allah tarafından gönderilen adama karşı çıkmalarıyla, kendilerine Allah'tan verilen bilgiyi reddetmiş, Mesih'e ve gerçeğe karşı cephe almış oldular. Luther kendisine baktığında titredi. Yeryüzünün en kudretli güçlerine karşı tek bir adamdı. Kimi zaman kendisini kilisenin otoritesine karşı çıkmak üzere yönlendirenin gerçekten Allah olduğundan şüphe etti. "Kimdim ben?" diye yazıyor ki önünde, yeryüzünün krallarının ve tüm dünyanın titrediği papanın haşmetine karşı gelecektim. Bu ilk iki yılda kalbimin çektiği sıkıntıyı ve içine battığım melankoliyi, deyim yerindeyse umutsuzluğu kimse bilemez. Adı geçen eser, 3. kitap, 6. bölüm. Ancak cesaretinin tamamen kırılmasına izin verilmedi. İnsanların desteği işe yaramadığında yalnızca Allah'a baktı ve o, her şeye gücü yeten kola tam bir güvenle dayanabileceğini öğrendi. Luther, reformcu bir dostuna şöyle yazdı. Kutsal yazıların anlayışına çalışmayla ya da zekayla ulaşamayız. İlk görevin duayla başlamaktır. Rab'den sana yüce lütfunu, kendi sözünün gerçek anlayışını vermesini dile. Allah'ın sözünün, bu sözün yazarından başka bir yorumcusu yoktur. Zira kendisi, Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir demiştir. Kendi çalışmalarından, kendi anlayışından hiçbir şey bekleme. Yalnızca Allah'a ve O'nun ruhunun etkisine güven. Buna tecrübe yaşamış bir adamın sözü olarak inanabilirsin. Adı geçen eser, 3. kitap, 7. bölüm. Burada Allah'ın kendilerini diğer insanlara zamanın önemli hakikatlerini sunmak için çağırdığını düşünenler adına hayati önemde bir ders var. Bu hakikatler şeytanın ve onun uydurduğu masalları çok seven insanların düşmanlığını uyandıracaktır. Kötülüğün güçlerine karşı verilen mücadelede insan zekasından ve hikmetinden daha güçlü bir şeye ihtiyaç vardır. Düşmanlar töre ve geleneğe ya da papanın bildirilerine ve yetkisine başvururken Luther onlara yalnızca ve yalnızca kutsal kitapla karşılık verdi. Burada karşılık veremeyecekleri tezler vardı. Bu nedenle tıpkı Yahudilerin İsa'nın kanı için yaygara kopardıkları gibi şekilciliğin ve batıl inancın köleleri de Luther'in kanı için yaygara kopardılar. Roma fanatikleri işte bir sapkın diye bağırdılar. böylesi korkunç bir sapkının bir saat daha yaşamasına izin vermek, kiliseye karşı ağır ihanettir. Onun için hemen dar ağacı kurulsun. Adı geçen eser, 3. kitap, 9. bölüm. Fakat Luther, onların hiddetine yem olmadı. Allah'ın onun yapması için hazırladığı bir işi vardı ve onu korumak için gökten melekler gönderildi. Ancak Luther'den ışığı alanların pek çoğu şeytanın gazabına hedef oldular ve gerçeğin uğruna işkenceye ve ölüme korkusuzca katlandılar. Luther'in öğretisi tüm Almanya'da düşünceli zihinlerin dikkatini çekti. Vaazlarından ve yazılarından binlerce kişiyi uyandıran ve aydınlatan ışık huzmeleri yayılıyordu. Kilisenin uzun zamandan beridir içinde tutsak olduğu ölü şekilciliğin yerini yaşayan iman alıyordu. İnsanlar günden güne Roma Katolikliğinin batıl inançlarına olan itimatlarını kaybediyorlardı. Ön yargının engelleri yıkılıyordu. Luther'in her öğretiyi ve iddiayı sınamak için mihenk olarak kullandığı Allah'ın sözü, iki ağızlı kılıç gibi keskin bir şekilde insanların kalplerine işliyordu. Her yerde ruhsal gelişim için bir arzu uyanıyordu. Her yerde doğruluğa karşı çağlardır görülmemiş büyük bir açlık ve susamışlık vardı. Çoktan beridir insani ayinlere ve dünyasal aracılara çevrilmiş olan gözler artık tövbe ve imanla Mesih'e ve onun çarmıha gerilmiş olmasına yöneliyordu. Bu yayılan ilgi papalık önderlerinin korkularını daha da canlandırdı. Luther, sapkınlık suçlamasına yanıt vermek üzere Roma'da huzura çıkmaya çağrıldı. Bu emir dostlarını dehşete düşürdü. İsa'nın şehitlerinin kanıyla şimdiden sarhoş olmuş olan bu yozlaşmış kentte onu bekleyen tehlikeyi çok iyi biliyorlardı. Roma'ya gitmesine karşı çıktılar ve sorgusunun Almanya'da yapılmasını talep ettiler. Sonunda bu anlaşma yerine geldi ve davayı yürütmek üzere Papa'nın temsilcisi atandı. Papa'nın memuruna verdiği talimatlarda Luther'in hali hazırda sapkın olarak ilan edildiği belirtiliyordu. Bu nedenle temsilciye acilen dava açması ve zorlayıcı tedbirler alması talimatı verildi. Fikrinden dönmeyecek olursa ve temsilci kendisini ele geçiremezse, onu Almanya'nın her bölgesinde haklarından mahrum bırakmaya, sürgün etmeye, lanetlemeye ve onunla ilişkili olan herkesi aforoz etmeye yetkili olacaktı. Adı geçen eser, 4. kitap, 2. bölüm. Ayrıca Papa temsilcisine, tehlikeli sapkınlığın kökünü tamamen kazımak için Luther'i ve yandaşlarını yakalayıp Roma'nın intikamına teslim etmeyi ihmal eden herkesi, kilise veya devlette hangi saygınlık derecesinde olurlarsa olsunlar, imparator hariç olmak üzere aforoz etmesi talimatını verdi. Burada papalığın gerçek ruhu sergileniyor. Tüm belgede Hristiyan prensipleri bir yana, genel adalet ilkelerinin izini bile görebilmek mümkün değil. Luther, Roma'dan çok uzaktaydı. Duruşunu açıklayacak ya da savunacak imkanı yoktu. Buna rağmen davasına bakılmadan önce kesin bir şekilde sapkın olarak damgalanmıştı. Aynı günde de uyarılmış, suçlanmış, yargılanmış ve mahkum edilmişti. Tüm bunları ise kilise ve devletteki tek mutlak ve yanılmaz yetkili, kerameti kendinden menkul, kutsal papa gerçekleştirmişti. Luther'in gerçek bir dostun anlayışına ve öğüdüne böylesi ihtiyaç duyduğu bu zamanda Allah'ın takdiri Melanchthon'u Wittenberg'e gönderdi. Yaşı genç, davranışları alçak gönüllü ve çekingen olan Melanchthon'un sağlam muhakeme yeteneği, kapsamlı bilgisi ve üstün belagatı kişiliğinin paklığı ve doğruluğuyla birleşince herkesin beğenisini ve saygısını kazanıyordu. Nazik tabiatı parlak yeteneklerini gölgede bırakıyordu. Kısa sürede müjdenin samimi bir öğrencisi, Luther'in en güvendiği dostu ve değerli destekçisi oldu. Nezaketi, ihtiyatı ve titizliği Luther'in cesareti ve enerjisini tamamlıyordu. Çalışmadaki birlikleri reforma güç kattı ve Luther için büyük bir cesaret kaynağı oldu. Duruşma yeri olarak Augsburg belirlendi. Reformcu yürüyerek yola koyuldu. Onun adına ciddi korkular dile getirildi. Yolda tutuklanacağı ve öldürüleceği yönünde açıktan tehditler yapılmıştı. Bu nedenle dostları ona bu tehlikeye atılmaması için yalvardılar. Hatta ona bir süreliğine Wittenberg'den ayrılmasını ve kendisini memnuniyetle saklayacak kişilerin yanında emniyette kalmasını teklif ettiler. Fakat o, Allah'ın kendisini yerleştirdiği konumdan ayrılmayacaktı. Üzerine gelmekte olan fırtınalara rağmen hakikati sadakatle savunmaya devam etmeliydi. Şu sözleri söyledi: "Ben Yeremya gibiyim. Çekişme ve kavga adamıyım. Fakat onların tehditleri arttıkça benim sevincim o kadar katlanıyor. Şerefimi ve itibarımı şimdiden yerle bir ettiler. Geriye tek bir şey kalıyor. Şu perişan haldeki bedenim. Bırakın alsınlar. Böylece hayatımı birkaç saat kısaltabilirler. Ancak ruhuma gelince, işte onu alamazlar. Mesih'in sözünü dünyaya duyurmak isteyen kişi, ölüme her an hazır olmalıdır. Adı geçen eser, 4. kitap, 4. bölüm. Luther'in Augsburg'a vardığı haberi, papalık temsilcisine büyük memnuniyet verdi. Tüm dünyanın dikkatini çeken baş belası sapkın, artık Roma'nın eline düşmüştü. Temsilci de kaçmaması için her şeyi yapmaya kararlıydı. Reformcu, kendisi için emniyet güvencesi alamamıştı. Dostları bu olmadan temsilcinin huzuruna çıkmamasında ısrar ettiler ve imparatorun teminatını kendi üzerlerine aldılar. Temsilci, Luther'i mümkünse geri adım atması için zorlamaya niyetliydi. Bunu başaramaması halinde Hus'un ve Jerome'un kaderini paylaşması için Roma'ya götürülmesine çalışacaktı. Bu yüzden de Luther'i koruma güvencesi olmadan kendisinin merhametine teslim olarak sorgulamak için aracıları vasıtasıyla çabaladı. Reformcu bunu kesinlikle reddetti. Kendisine imparatorun koruma sözünü veren belgeyi almadan papalık temsilcisinin huzuruna çıkmadı. Roma yanlıları politikaları gereğince Luther'i nazik görünerek kazanma teşebbüsünde bulunmaya karar verdiler. Temsilci Luther'le görüşürken büyük dostluk gösterdi. Ancak kilisenin yetkisine kesin surette boyun eğmesini ve her noktada sorgusuz sualsiz aynı fikirde olmasını istedi. Uğraşmak zorunda olduğu adamın kişiliğini doğru tahmin edememişti. Buna karşılık Luther, kiliseye duyduğu saygıyı, gerçeğe olan arzusunu, kendi öğretilerine yönelik tüm itirazları yanıtlamaya ve öğretilerini önde gelen üniversitelerin incelemesine sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Ancak aynı zamanda kardinalin kendisini hatalı olduğunu kanıtlamadan geri adım atmaya zorlamasına itiraz etti. Aldığı tek karşılık, "Geri adım at, geri adım at!" oldu. Reformcu duruşunun kutsal yazılarla desteklendiğini gösterdi ve hakikati inkar edemeyeceğini kararlılıkla beyan etti. Luther'in savlarına karşılık veremeyen temsilci, onu paylamalarla, alaylarla ve yağcılıkla laf kalabalığına tutarak aralara gelenekten ve kilise babalarının sözlerinden alıntılar serpiştirdi ve reformcuya hiçbir konuşma fırsatı bırakmadı. Bu şekilde devam edecek olan görüşmenin hiçbir fayda sağlamayacağını gören Luther, sonunda yanıtını yazılı olarak sunmak için zoraki bir izin koparttı. Bir arkadaşına yazarak şöyle dedi: "Baskıya uğrayan kişi bu şekilde iki kazanç elde edebilir. Öncelikle yazılanlar başkalarının değerlendirilmesine sunulabilir. İkinci olarak da normalde otoriter diliyle savunmacıyı alt edecek olan kibirli ve boş boğaz bir despotun vicdanını harekete geçiremiyorsa bile korkularını harekete geçirebilir." Sonraki sorgulamada Luther, görüşlerini açık, özlü ve güçlü bir dille ifade eden ve kutsal yazılardan pek çok alıntıyla tamamen desteklenen savunmasını verdi. Bu belgeyi yüksek sesle okuduktan sonra kardinale uzattı. Kardinal ise bunu boş sözler ve ilgisiz alıntılardan oluşan bir yığın olarak niteledi ve küçümseyerek bir kenara fırlattı. Tamamen harekete geçen Luther, kibirli piskoposa kendi alanında kilisenin gelenekleri ve öğretilerinde karşılık verdi ve iddialarını kesin bir şekilde çürüttü. Piskopos, Luther'in mantığının karşı konulamaz olduğunu gördüğünde tüm öz denetimini kaybetti ve öfkeyle bağırdı: "Sözünden dön, yoksa seni davanı görmekle görevlendirilen yargıçların huzuruna çıkman için Roma'ya gönderirim. Seni ve tüm yandaşlarını, ayrıca herhangi bir zamanda sana destek veren herkesi aforoz eder ve kiliseden atarım." Son olarak da kibirli ve kızgın bir tonla ultimatom verdi: "Geri adım at, yoksa bir daha asla dönemezsin." 8. Bölüm. Reformcu dostlarıyla birlikte derhal çekildi. Böylece geri adım atmasının hiçbir zaman beklenemeyeceğini ilan etmiş oldu. Kardinalin niyeti bu değildi. Luther'i şiddetle yola getireceğini düşünerek kendi kendini avutmuştu. Şimdi destekçileriyle bir başına kalmış, hüsran içinde birinden diğerine bakarak entrikalarının beklenmedik çöküşünü düşünüyordu. Luther'in bu olaydaki çabaları sonuçsuz kalmadı. Mevcut bulunan kalabalık topluluk, iki adamı birbiriyle kıyaslama ve onların sergilediği ruhları, ayrıca duruşlarının gücünü ve samimiyetini kendi başlarına değerlendirme fırsatı buldular. Ne kadar da belirgin bir çelişki vardı. Sade, alçak gönüllü ve kararlı reformcu, Allah'ın gücüyle dik durmuştu. Gerçek onunlaydı. Kendini beğenmiş, zorba, kibirli ve mantıksız papalık temsilcisi ise kutsal yazılardan tek bir kanıtı olmadığı halde öfkeyle bağırıyordu. Sözünden dön, yoksa cezanı çekmek üzere Roma'ya gönderilirsin. Luther emniyet güvencesi almış olmasına rağmen Roma yanlıları onu tutuklayıp hapse atmak için komplo kuruyorlardı. Dostları, orada daha fazla kalması yararsız olduğundan vakit geçirmeden Wittenberg'e dönmesini ve niyetini gizlemek için çok büyük dikkat gerektiğini söylediler. Bu nedenle gün doğmadan yanında yalnızca hakim tarafından atanan bir kılavuz olarak at üzerinde Augsburg'dan ayrıldı. İçinde kötü bir şey olacağını sezerek kentin karanlık ve sessiz sokaklarında gizlice yol aldı. Zalim düşmanları tetikteydi ve yıkımını planlıyorlardı. Ona kurdukları tuzaklardan kaçabilecek miydi? Endişeli ve içten dua gerektiren anlardı. Kent surları üzerindeki küçük bir kapıya ulaştı. Kapı kendisi için açıldı ve kılavuzuyla birlikte engellenmeden geçti. Kaçaklar emniyetle dışarı çıktıktan sonra hızlandılar. Piskopos Luther'in ayrıldığını öğrendiğinde o baskıcılardan çoktan uzaklaşmıştı. Şeytan ve ajanları yenilgiye uğramıştı. Ellerine geçirdiklerini sandıkları adam gitmiş, avcının tuzağından kurtulan bir kuş gibi kaçmıştı. Luther'in kaçtığı haberini alan temsilci şaşkınlığa ve öfkeye kapıldı. Kiliseyi karıştıran bu adamla bilgelik ve kararlılıkla uğraşmasının kendisine şeref getireceğini sanmıştı. Fakat umudu yıkıldı. Öfkesini Saksonya'nın seçici prensi Friedrich'e yazdığı bir mektupta dile getirerek Luther'i sert bir dille kınadı ve Friedrich'in reformcuyu ya Roma'ya göndermesini ya da Saksonya'dan uzaklaştırmasını talep etti. Luther kendisini savunarak, piskoposun ya da papanın kendisine kutsal yazıları kullanarak hatalarını göstermesinde ısrar etti ve öğretilerinin Allah'ın sözüne aykırı olduklarının gösterilmesi halinde bunları geri alacağına dair en ciddi şekilde söz verdi. Ayrıca, böylesi kutsal bir davada zulme uğramaya layık sayıldığı için Allah'a şükranlarını ifade etti. Seçici prensin şimdilik reform öğretileriyle ilgili çok az bilgisi vardı. Ancak Luther'in sözlerinin samimiyetinden, gücünden ve netliğinden derinden etkilenmişti. Reformcunun hatalı olduğu kanıtlanana dek Friedrich onun koruyucusu olmaya karar verdi. Temsilcinin talebine yanıt olarak şunları yazdı. Doktor Martin'in Augsburg'da huzurumuza çıkması sizi tatmin etmiş olmalıdır. Kendisini yanılgıda olduğuna ikna etmeden onu geri adım atmaya zorlayacağınızı beklemiyorduk. Prensliğimizdeki eğitimli kişilerden hiçbiri, Martin'in öğretisinin kutsala saygısız, Hristiyanlık karşıtı ya da sapkın olduğuna dair bir görüş bildirmedi. Prens ayrıca Luther'i Roma'ya göndermeyi ya da ülkesinden sürgün etmeyi de reddetti. 10. Bölüm. Seçici prens, toplumun ahlak sınırlarının genel olarak bozulmakta olduğunu görüyordu. Büyük bir yenileme çalışmasına ihtiyaç vardı. İnsanlar sadece Allah'ın emirlerini kabul edip bunlara uysalar ve aydınlanmış vicdanlarının sesini dinleseler, suçları önlemek ve cezalandırmak için gereken karmaşık ve masraflı düzenlemelere gerek kalmayacaktı. Luther'in bu hedefi gerçekleştirmeye çalıştığını gördü ve daha iyi bir etkinin kilisede kendini hissettirmeye başladığından dolayı içten içe sevinç duydu. Ayrıca üniversitede profesör olan Luther'in son derece başarılı olduğunu gördü. Reformcunun savlarını Şato Kilisesi'ne asmasının üzerinden yalnızca bir yıl geçmişti. Fakat tüm Azizler Bayramı'nda kiliseyi ziyaret edenlerin sayısında şimdiden büyük bir düşüş meydana gelmişti. Roma ibadete gelenlerden ve sunulardan mahrum kalmıştı. Ancak onların yerini başka bir grup insan alıyordu. Artık Wittenberg'e gelenler kutsal emanetlerine tapınan hacılar değil, öğrenim kurumlarını dolduran öğrencilerdi. Luther'in yazıları her yerde kutsal yazılara karşı yeni bir ilgi uyandırıyordu. Yalnızca Almanya'nın dört bir yanından değil, diğer ülkelerden de gelen öğrenciler üniversitede toplanıyorlardı. Wittenberg'i ilk kez gören genç adamlar ellerini göğe kaldırarak hakikatin ışığını bu kentten eski zamanlardaki Siyon gibi en uzaktaki ülkelere dahi yayılmak üzere yansıtan Allah'a övgüler sundular. Adı geçen eser 4. kitap 10. bölüm. Luther, Roma Katolikliğinin yanılgılarından henüz kısmen kurtulmuştu. Fakat kutsal kitabı papalık fermanlarıyla ve yasalarıyla karşılaştırdığında hayretle doluyordu. Şöyle yazdı. Papaların fermanlarını okuyorum ve Papa'nın kendisinin Mesih karşıtı ya da onun elçisi olup olmadığını bilemem. Ancak Mesih bu yazılarda son derece yanlış tanıtılıyor ve çarmıha geriliyor. Adı geçen eser, 5. kitap 1. bölüm. Ancak Luther halen Roma Kilisesi'nin savunucusuydu ve bu kiliseden ayrılacağını aklına bile getirmemişti. Reformcunun yazıları ve öğretisi Hristiyan alemindeki her ulusa uzanıyordu. Çalışmaları İsviçre'ye ve Hollanda'ya yayıldı. Yazılarının nüshaları Fransa'ya ve İspanya'ya ulaştı. İngiltere'de öğretileri yaşam sözü olarak kabul gördü. Gerçek Belçika'ya ve İtalya'ya da erişti. Binlerce kişi ölüm gibi uyuşukluktan, imanla dolu bir yaşamın sevinci ve umuduna uyanıyordu. Luther'in saldırılarıyla Roma gitgide daha fazla çileden çıkmaya başladı. Luther'in fanatik karşıtlarından bazıları, hatta Katolik üniversitelerindeki doktorlar, asi keşişi öldürenin günahsız olacağını ilan ettiler. Bir gün, pelerininin altında tabanca gizleyen biri, reformcunun yanına yaklaşarak neden böyle yalnız yürüdüğünü sordu. Luther, "Ben Allah'ın ellerindeyim," yanıtını verdi. "O benim gücüm ve kalkanımdır. İnsanlar bana ne yapabilir ki?" Adı geçen eser, 6. kitap, 2. bölüm. Bu sözleri duyan yabancının benzi soldu ve göğün meleklerinin huzurundan kaçar gibi kaçıp gitti. Roma, Luther'i yok etmeye kararlıydı. Fakat onun koruyucusu Allah'tı. Öğretileri her yerde, kır evlerinde ve manastırlarda, asillerin şatolarında, üniversitelerde ve kralların saraylarında duyuluyor, dört bir yanda onun çabalarını destekleyen asiller ortaya çıkıyordu. Adı geçen eser, 6. kitap, 2. bölüm. Luther, tam bu sıralarda Hus'un çalışmalarını okuyarak kendisinin de savunmaya ve öğretmeye çalıştığı imanla aklanmaya ilişkin yüce gerçeğin Bohemyalı reformcu tarafından da savunulduğunu gördü. Luther, "Hepimiz," dedi, "Paulus, Augustinus ve ben farkında bile olmadan Hus yanlısıymışız." Devam etti. "Allah kesinlikle gerçeğin kendisine 100 yıl önce ilan edildiği ve yakıldığı dünyadan bunun hesabını soracaktır." Kitap 1. bölüm. Luther, Hristiyanlık reformu namına, Almanya imparatoruna ve asiller sınıfına hitaben Papa hakkında şunları yazdı. Kendisini Mesih'in vekili ilan eden bir kişinin hiçbir imparatorun sahip olamayacağı bir ihtişam sergilediğini görmek korkunç bir şey. Bu hiç fakir İsa ya da alçak gönüllü Petrus gibi olmaya benziyor mu? Onun dünyanın efendisi olduğunu söylüyorlar. Ancak kendisinin vekili olmakla övündüğü İsa, "Benim krallığım bu dünyadan değildir," demişti. Bir vekilin yetki alanı, üstünün yetkisini aşabilir mi? Kitap 3. bölüm. Üniversiteler hakkında şöyle yazdı. "Korkarım ki üniversiteler, kutsal yazıları açıklamak ve gençlerin yüreklerine kazımak için titizlikle gayret göstermezlerse, cehennemin büyük kapıları haline gelecekler. Hiç kimseye çocuğunu kutsal yazıların en üst düzeyde hüküm sürmediği bir yere vermesini tavsiye etmiyorum. İnsanların Allah'ın sözüyle durmaksızın meşgul olmadığı her kurum yozlaşmaya mahkumdur." Adı geçen eser, 6. kitap 3. bölüm. Bu sesleniş hızla tüm Almanya'ya yayıldı ve insanlar üzerinde güçlü bir etki bıraktı. Tüm ulus canlandı ve büyük kalabalıklar reformun bayrağı altında toplanmak için harekete geçtiler. İntikam ateşiyle yanan Luther'in karşıtları, papayı ona karşı kesin önlemler almaya zorladılar. Öğretilerinin derhal kınanmasına karar verildi. Reformcuya ve yandaşlarına 60 gün verildi. Bu süre içinde geri adım atmazlarsa tümü aforoz edilecekti. Bu reform için korkunç bir bunalımdı. Roma'nın aforoz kozu, yüzyıllar boyunca kudretli hükümdarlara korku salmış, güçlü imparatorlukları üzüntü ve yıkımla doldurmuştu. Bu yargıya uğrayanlar her yerde korku ve dehşetle anılıyordu. Ahbaplarıyla ilişkileri kesiliyor ve kanun kaçağı muamelesi görüyorlar, öldürülmek üzere peşlerine düşülüyordu. Luther üzerinde patlamak üzere olan fırtınayı görmüyor değildi. Ancak desteği ve kalkanı olarak Mesih'e itimat ederek dik duruyordu. Bir şehide yakışır iman ve cesaretle şunları yazdı. "Gerçekleşmek üzere olan şeyleri bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Fırtına nerede kopacaksa kopsun. Benim korkum yok. Babamızın izni olmadan bir yaprak bile düşmez. Bizi ne kadar da daha çok gözetir. Söz uğruna ölüm hafif gelir. Zira beden alan sözün kendisi ölmüştü. Onunla birlikte ölürsek, onunla birlikte yaşarız. Bizden önce onun geçtiği yoldan geçersek, onun bulunduğu yerde olur ve sonsuza dek onunla birlikte yaşarız. Adı geçen eser, 3. Londra baskısı. Voltaire, 1840, 6. kitap, 9. bölüm. Papalık fermanı kendisine ulaştığında Luther şöyle dedi: "Bunu kınıyor ve karşı duruyorum. Kutsala saygısız ve yanlıştır. Orada kınanan Mesih'in kendisidir. Davaların en iyisi uğruna böylesi haksızlıklara uğramaktan sevinç duyuyorum. Kalbimde şimdiden büyük bir özgürlük hissediyorum. Zira sonunda Papa'nın Mesih karşıtı, tahtınınsa şeytanın kendisine ait olduğunu anladım." Kitap 9. bölüm. Ancak Roma'nın fermanı da sonuçsuz kalmadı. Hapis, işkence ve kılıç, itaate zorlamak için etkili silahlardı. Zayıf ve batıl inançlı insanlar, Papa'nın fermanı karşısında titrediler. Luther'e yaygın bir duygudaşlık beslenmesine rağmen, birçok kişi için canları reform davası için tehlikeye atılamayacak kadar değerliydi. Her şey reformcunun işlerinin sonuna yaklaştığına işaret ediyordu. Fakat Luther hala korkusuzdu. Roma ona doğru aforozlarını savuruyor, dünya ise ya yok olacağından ya da teslim olmak zorunda kalacağından şüphe etmeyerek buna seyirci kalıyordu. Fakat korkunç bir güçle mahkumiyet kararını kiliseye geri savurdu ve onu sonsuza dek terk etmekte kararlı olduğunu ilan etti. Luther, öğrencilerden, doktorlardan ve her sınıftan halktan meydana gelen bir kalabalığın önünde Papa'nın fermanını, kilise tebliğleri, dini hükümler ve papalığın yetkisini destekleyen diğer yazılarla birlikte ateşe verdi. "Düşmanlarım," dedi. "Kitaplarımı yakarak sıradan halkın zihinlerinde hakikatin davasına zarar vermeyi ve onların canlarını mahvetmeyi başardılar. Bu nedenle karşılık olarak ben de onların kitaplarını yaktım. Ciddi bir mücadele başlamıştır. Şimdiye dek papayla yalnızca oynuyordum. Bu işe Allah'ın adıyla başladım. Ben olmadan ve onun gücüyle sona erecektir." Adı geçen eser, 6. kitap, 10. bölüm. Luther davasının zayıflığını öne sürerek kendisiyle alay eden düşmanlarının kınamalarına şu yanıtı verdi: "Allah'ın beni seçmediğini ve çağırmadığını kim biliyor? Bundan korkmuyorlarsa beni hor görerek aslında Allah'ı hor görmüş olmuyorlar mı? Musa Mısır'dan kaçarken yalnızdı. İlyas, Kral Ahav'ın hüküm sürdüğü dönemde yalnızdı. Yeşaya, Yerişalim'de yalnızdı. Hezekiel, Babil'de yalnızdı. Allah peygamber olarak hiçbir zaman baş rahipleri ya da diğer önemli kişileri seçmemiş, fakat çoğunlukla alt tabakadan ve hor görülen kişileri, hatta bir çoban olan Amos'u seçmiştir. Her çağda kutsallar, büyük kişileri, kralları, prensleri, rahipleri ve bilgeleri hayatlarını tehlikeye atarak kınamak zorunda kalmışlardır. Ben peygamber olduğumu iddia etmiyorum, fakat onların korkmaları gerektiğini söylüyorum. Tam şu noktada. Ben tek başınayım, onlarsa sayıca kalabalık. Allah'ın sözünün bende olduğundan, onlardaysa olmadığından eminim." Adı geçen eser, 6. kitap, 10. bölüm. Ancak Luther'in kiliseden tamamen ayrılmaya karar vermesi, ancak kendi içinde korkunç bir mücadele vermesiyle gerçekleşti. Bu sıralarda şunları yazdı: "İnsanın çocukluğundan beri içselleştirdiği ahlak ilkelerini bir kenara bırakmasının ne kadar zor olduğunu günden güne daha iyi anlıyorum. Kutsal yazıların benim yanımda olmasına rağmen Papa'ya karşı durarak onu Mesih karşıtı ilan etme cüretinde bulunmayı, kendi kendime haklı göstermeye çalışmak bana o kadar acı verdi ki. Kalbim hangi sıkıntılardan geçmedi ki? Papalık yanlılarının ağzından düşmeyen soruyu kendi kendime acıyla kaç kez sormadım ki? Sırf sen mi akıllısın? Geri kalan herkes yanılıyor olabilir mi? Bütün bunlardan sonra hatalı olan sen isen ve bu kadar canı yanılgına ortak ederek ebedi lanete uğramalarına neden olursan ne olacak? Mesih bu şüphelere karşı kendi yanılmaz sözüyle kalbimi güçlendirene kadar kendimle ve şeytanla böyle mücadele edip durdum." Papa Luther'i geri adım atmaması halinde aforoz etmekle tehdit etmişti ve bu tehdit şimdi yerine getirildi. Reformcunun Roma Kilisesi'nden nihai olarak ayrıldığını bildiren ve onu gök tarafından lanetlenmiş olarak kınayan, ayrıca onun öğretilerini kabul eden herkesi aynı kınamaya dahil eden yeni bir ferman ortaya çıktı. Büyük çekişmeye tümüyle girilmişti. Allah'ın kendi çağlarına yönelik gerçekleri sunmakla görevlendirdiği herkesin kaderinde düşmanlık görmek vardır. Luther'in zamanında halihazırda bir gerçek vardı. Bu gerçek o günlerde özel bir öneme sahipti. Günümüz kilisesi içinde halihazırda bir gerçek vardır. Her şeyi kendi iradesinde yapan Allah, insanları kendi isteği doğrultusunda çeşitli özel koşullarda yerleştirir ve onlara yaşadıkları çağa ve içinde bulundukları koşullara göre özel görevler verir. Kendilerine verilen ışığa değer verirlerse, önlerinde hakikatin daha geniş görünümleri açılır. Ancak günümüzde hakikat, çoğunluk tarafından ancak Luther'e karşı çıkan papalık yanlıları kadar arzulanmaktadır. Eski çağlarda olduğu gibi Allah'ın sözü yerine insanların kuramlarını ve geleneklerini kabul etme eğilimi vardır. Bugün için geçerli olan gerçeği sunanlar, önceki reformcuların gördüğünden daha büyük bir beğeniyle kabul görmeyi beklememelidir. Gerçek ve yanılgı arasındaki, Mesih ile şeytan arasındaki büyük mücadele, bu dünyanın tarihinin sonuna doğru şiddetini artıracaktır. Mesih öğrencilerine şöyle dedi: "Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki, dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Size söylediğim sözü hatırlayın. Köle efendisinden üstün değildir. Bana zulmettilerse, size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa, sizinkine de uyacaklar." Yuhanna 15, ayet 19-20. Öte yandan, Rab açıkça beyan etti: "Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman vay halinize. Çünkü onların ataları da sahte peygamberlere böyle davrandılar." Luka 6, ayet 26. Günümüzde dünyanın ruhu, Mesih'in ruhuyla eski çağlardan daha uyumlu değildir. Allah'ın sözünü tüm saflığıyla duyuranlar da o zaman gösterilen beğeniden daha büyük bir beğeniyle karşılanmayacaklardır. Gerçeğe karşıtlık biçimleri değişebilir. Düşmanlık daha üstü örtülü bir şekilde olabilir. Zira daha sinsidir. Fakat aynı düşmanlık halen mevcuttur ve zamanın sonuna doğru açığa çıkacaktır.